Ayrım 18. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 223. Operasyon müdürü o anda irkilmişti. Tessa kendi gözlerinin bile kocaman açıldığını fark etti. Dönüp baktığında ise şerif dedektifinin gülümsemesini bastırmaya çalıştığını gördü. Biz hissedar değiliz. Bizi buraya ne hakem komitesi gönderdi ne de sizin için potansiyel bir müşteri. Biz buraya Justin, Libby ve Ashlyn Denby'nin yerini tespit edebilmek için geldik. Daha da açık konuşayım. Bu işi halledip bitirmemiz için kabaca 24 saatimiz kaldı. Başaramazsak onları bir daha asla canlı göremeyebilirsiniz. Beni anlıyor musunuz? Kadın başını yavaşça salladı. O halde işimizi yapabilmemiz için diye devam etti özel ajan Adams, bilgiye ihtiyacımız var. Daha doğrusu cilalanıp süslenmemiş bilgiye. İlk olarak şunu sorayım. Sekreterlikten operasyon müdürlüğüne kadar yükselmişsiniz dedim ya, özellikle de bunun gibi erkek egemen bir sektörde böyle bir başarı elde etmenizi neye bağlıyorsunuz? Anita'nın yüzü şimdi iyice asılmıştı. FBI ajanının sorusuna en az onun kadar haşim bir ses tonuyla cevap verdi. Tabii ki diğer herkesten iki kat daha fazla çalışmama. Bakın, Justin'in babası pek de aklı başında bir adam değildi. Güzel bir memuresi olsun istemişti ve ben 35 yıl önceki halimle o isteğini yerine getirmiştim. Fakat aynı zamanda zekiydim de. Dale'in ihtiyacının sadece telefonlara cevap verilmesinden ibaret olmadığını anlamam uzun sürmemişti. Adam evrak işlerinde tam bir felaketti. Sektörde sözleşmeleri kaybetmesiyle nam salmıştı ve muhasebe yönetiminde de vahim durumdaydı. Ben işe takvimini düzenleyerek başlayıp bütün ofis işlerini idare etmeye kadar götürdüm. Aynı zamanda telefonlara cevap veriyor, bize daha hesaplı ofis malzemeleri temin edebilecek satıcılara ulaşıyor, daha uygun şartlarda sağlık sigortası ayarlamak için uğraşıyordum. Dale domuzun teki olsa da bu sayede yılda on binlerce dolar tasarruf ettiğini görebiliyordu. Az önceki sözlerimde samimiydim. Dale gerçekten de elemanlarına saygıyla yaklaşırdı ve ben ne kadar değerli olduğumu gösterdikçe o da beni her fırsatta terfi ettirdi. Öldüğünde ben işin idari kısmını tamamen devralmıştım bile. Sonra Justin şirketi büyütürken işlerimiz de karmaşıklaşmaya başladı ve bir operasyon müdürüne ihtiyaç duyulduğunda ilk akla gelen ben oldum. Bize Justin'den bahsedin. Şirketi ne zaman devraldı mesela? Dale öldüğünde o 27 yaşındaydı. Babası nasıl öldü bu arada? Kalp krizinden, ofiste yığıldı kaldı. Dale sıkı çalışan ama sıkı da yaşayan bir adamdı ve bu denklemin sıkı yaşayan tarafı bolca kırmızı et ve sınırsız alkol anlamına geliyordu. Tessa kanepeden ya kadınlar diye sordu. Operasyon müdürü gözlerini ona çevirdiğinde Tessa bir an kadının soruya cevap vermeyi reddedeceğini sandı. Ama sonra Dale'in de pek gizleme ihtiyacı duymadığını düşünürsek dedi. Anita, evet, evliliğin dışında epey aktif bir sosyal hayatı vardı. Peki bunu Justin'in annesi nasıl karşılıyordu diye sordu Tessa merakla. İçerek, çoğunlukla da martini içerek, ara sıra ofise gelip yeni bir keşfi yüzünden Dale'a avaz avaz bağırırdı. Dale de bu noktada kendini affettirebilmek için ya yeni bir araba, ya bir kürk manto, ya da Bahamalar seyahati gibi şeyler vaat ederdi. Çiftin evliliği hakkında çok şey biliyor gibisiniz dedi özel ajan Adams. Anita yine gülümsedi ama bu keyifli bir gülümseme değildi. Dediğim gibi Dale gizli kapaklı iş yapmayı pek beceremezdi. Ayrıca bunun aile şirketlerinin doğasında olduğunu düşünüyorum. Çalışanlar yaptıkları işi bildikleri kadar ailenin işlerini de bilirler. Justin de babası gibi midir soruyu soran yine Tessa'ydı. Hem evet hem hayır. Sonuçta Justin'i Dale yetiştirdi. Çocuk yürümeye başladığı andan itibaren Denby İnşaat'ın veliahtı olarak hazırlandı. Diğer yeni yetmeler denize giderken o şantiyelerde dolaşıyordu. Dale'la çalışmaya başladığım yaz oğlunu haftada 80 saat çalışılan bir alçıpan firmasında işe sokmuştu. Dale yerinde öğrenmenin önemine yürekten inanıyordu ve yapılan işin her aşamasını bilmenin gerekliliğine. Ne kadar çok şey bilirsen seni o kadar az tokatlarlar derdi. Justin bu durumdan hiç şikayetçi olmuyor muydu? Soru bu kez özel aşan Adams'tan gelmişti. Gördüğümüz kadarıyla halinden çok memnundu. Yani evet, Justin bu açıdan babasına çok benzer. Her zaman işin içinde olan bir patrondur. fazlasıyla azimli ve çalışkandır. Hatta ekibi olacak serserilerin sadakatini de bu şekilde kazanıyor. Anita serseri tabirini şefkatle söylemişti. Anlaşılan bu serseriler de onun saygısını kazanmışlardı. Wyatt nihayet duvarın dibinden çekilerek, o halde babasının iş ahlakını devam ettirmiş diye söze girdi. Babasına bu açıdan benziyor, öyle mi?
Evet.
Peki hangi açıdan benzemiyor? Yine o belli belirsiz tereddüt. Tessa burada tekrar eden bir tavır görüyordu. Denbe çalışanları mesele iş olunca konuşmaktan hiç çekinmiyorlardı. Chris Lopez'in iş modeline dair anlattıkları ya da Anita'nın şirket geçmişiyle ilgili sözleri bunun göstergesiydi. Fakat konu patronlarının özel hayatına geldiğinde aynı insanlar çenelerini tutmaya gayret gösteriyorlardı. Sadakatten miydi bu, korkudan mı? Yoksa şirket kutsallığını bozmamak için duyulan akıl dışı bir ihtiyaçtan mıydı?
Justin'in annesiyle babasının evlilikleri mutluluktan çok uzaktı, dedi Anita nihayet. Sonra Dale öldüğünde ve Mary adamın şirketi olduğu gibi Justin'e bıraktığını öğrendiğinde, kadın bunu pek hoş karşılamadı. Hatta o günden sonra Justin'le konuşmadı.
Dale karısını mirastan men mi etti? Her şeyi oğluna mı bıraktı yani, diye sordu özel ajan Adams kaşlarını çatarak.
Evet, ve kadın bunu onur meselesi yaptı. Ancak mantıklı olanı seçip Dale'dan nefret edeceğini, öfkesini Justin'den çıkardı. İlk fırsatta Arizona'ya taşınıp oğlunu hayatından tamamen çıkardı. Ne Libby'yi gördü ne de torununu.
Üç dedektif bu yeni bilgiyi hazmetmeye çalışırken içeride bir sessizlik oldu.
Yani diye devam etti Anita bir süre sonra, Justin'in ailesi Libby ve Ashley'den ibaret. O bu yüzden onlara çok değer verdi. Onları kendine baş tacı etti. Kızı Ashley ona adeta tapıyordu. Kızı sık sık ofise getiriyor, iş aletlerinin nasıl kullanıldığını bizzat kendi öğretiyordu. Hatta duyduğuma göre son zamanlarda birlikte atış dersine gitmeye başlamışlardı. Beraber atış poligonuna giden bir baba kız. Gerisini siz hesap edin.
Libya gelince, Justin'in ondan söz ederken gözlerinin parlamadığını görmedim desem yalan olmaz. Evi çekip çevirişiyle, mücevher işlerindeki başarısıyla, verdiği yemekli partilerle, her şeyiyle gurur duyardı. Ben her zaman karısını gerçekten sevdiğini, öyle birine sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğunu bildiğini düşündüm. Ancak bu elbette hiç hata yapmadığı anlamına gelmiyor. Anita'nın bakışları Tessa'nın üzerine odaklandı. Tessa ona önceki görüşmelerinde bir boşanma durumunda şirketin geleceği nasıl olur diye sormuştu. Belli ki kadın da bunu hatırlamıştı.
Adam Libby'yi aldatmış diye atıldı Tessa.
Doğru.
Siz de biliyor muydunuz?
Eninde sonunda hepimiz duyduk. Bahar sonu, yaz başı gibi bir zamandı. Justin işe geç gelmeye, ortalıkta bitkin bitkin dolanmaya başlamıştı. Kokusu çok geçmeden çıktı.
Peki ne söyledi size, diye sordu özel ajan Adams.
Bir şey söylemedi. Yani ben onun ağzından herhangi bir bahane duymadım. Eline yüzüne bulaştırmıştı ve bunun farkındaydı. Öyle bir evliliğin içinde büyümüştü de ondan. Sadakatsizliğin ne tür felaketlere yol açabildiğini ön koltuktan izleme fırsatı olmuştu. Gerçi tabii ki...
Evet, diye bastırdı özel ajan Adams. Anita iç geçirdi ve karşısındaki iki kadın dedektife en iyi siz anlarsınız demek istermiş gibi baktı.
Hemen sonrasında Libya pırlanta bir kolye gönderdi. Epey büyük ve gösterişli bir kolye. Göz göre göre aptallık işte.
Peki Libby ne yaptı, diye sordu Tessa.
Kadının bir mücevher tasarımcısı olarak epey bir alet edevatı vardı. Kolyeyi parça parça ayırıp öbek halinde Justin'in arabasının ön koltuğuna bırakmış. Sonrasında Justin'in mesajı aldığını düşünüyorum.
Evlilik danışmanına gidiyorlar mıydı?
Bunu da Wyatt sormuştu.
Öyle detayları bilmiyorum ama evliliklerini düzeltmek için çaba gösteriyorlardı. Justin eve geri dönmüştü ve o cuma bütün gün akşam Scampo'daki randevularından bahsedip durmuştu. Oldukça heyecanlı görünüyordu.
Tessa öne doğru eğilip kadına baktı. Operasyon müdürünün yüz ifadesinde gizli kapaklı bir şey göremiyordu. Ama yine de,
Justin karısını aldatmaya ilk ne zaman başladı?
Anita bir anda kaskatı kesildi.
Nasıl yani?
Yapmayın, adam yakışıklı, işi gereği sürekli yollarda. Ayrıca sizin de dediğiniz gibi insanın sıkı bir iş gününden sonra sıkı bir gece eğlencesini hak ettiğine inanan bir baba tarafından büyütülmüş. Asıl sorumsa şu, Justin karısına sadık olması gerektiğine gerçekten inanıyor muydu? Yoksa iz bırakmamak konusunda babasından daha mı ustaydı?
Ben bu tip şeylere karışmayı pek tercih...
Muhakkak karışmışsınızdır. Ne de olsa bir aile şirketinin tepe kadrosunda yer alıyorsunuz. Kendiniz söylediniz. İşi bildiğimiz kadar aileyi de biliriz dediniz ve bu aile 6 ay önce parçalandı. Libby Justin'in onu giriş kattaki seyahat temsilcisiyle aldattığını öğrendi. Peki başka neler öğrenmişti?
Ashley'ne dedi operasyon müdürü aniden.
Ne olmuş Ashley'ne?
3 ay önce buraya geldi ve Justin'in ilişki kurduğu söylenen kızla yüzleşti. Hatta epey büyük bir olay çıkardı.
Anita gürültüyü duyduğunda binaya yeni giriyordu. Ashley'den ve üstünde yeşil mavi çizgili özel okul üniforması, koyu renk saçlı seyahat temsilcisine bağırıp çağırıyordu. Seyahat temsilcisi kız şoka girmiş halde öylece dururken Anita duruma müdahale etmiş, sonrasında Ashley'ni kolundan tutup sakinleşmesi için kendi odasına çıkarmıştı. Neyse ki Justin iş için şehir dışındaydı. Anita kapısını henüz yeni kapatmıştı ki kız gözyaşlarına boğulmuştu. Seyahat temsilcilerinden nefret ediyordu kız. Bu binadan nefret ediyordu. Denbe inşaattan nefret ediyordu. Fakat en çok da babasından nefret ediyordu. Yıllardır onur ve sadakat diye vaazlar veren adam gidip Ashley'nin annesini yani karısını aldatmıştı. Aileleri darmadağın haldeydi, annesi darmadağın haldeydi ve bütün bunlar babası yüzünden olmuştu. Keşke ölseydi de kurtulsalardı. Anita durup ağır ağır iç geçirdi.
Ergen kızlar diye mırıldandı. Tanrı'ya şükür benimkiler oğlan.
Peki o anda siz ne yaptınız diye sordu özel ajan Adams.
Ona hayatın gerçeklerinden bahsettim. Olan olmuş artık. Yapabileceğim bir şey yok dedim. Sonra da evine gidip orada kalmasını söyledim. Bir daha da buraya gelip seyahat temsilcilerine bağırma dedim. Bu onun değil, annesiyle babasının meselesiydi.
Kız bunu nasıl karşıladı?
Bana isyankar bakışlar attı dedi Anita gözlerini devirerek. Sonra ergen kızlar işte diye mırıldandı yeniden.
Geri geldi mi?
Bildiğim kadarıyla hayır ama gelmiş de olabilir. Seni bir daha burada görürsem annene söylerim diye de uyarmıştım. Libby'nin yeterince derdi vardı ve elbette Ashley de bunun farkındaydı. Kız annesine çok bağlı. Öğrenince hiddetlenmiş tabii, normaldir. Bilirsiniz babalar hep insanüstü görülür. Özellikle de kızlarını babasının küçük prensesi şeklinde yetiştiren tipler.
Özel ajan Adams zarf atmak amacıyla bana aile ciddi bir sarsıntı geçirmiş gibi geldi dedi. Fakat operasyon müdürü oltayı yutmayıp omuz silkmekle yetindi. Wyatt'ın sorusuysa daha direkti. Bize boşanmadan bahsetsenize. Şu randevu akşamları işe yaramaz da Libby kendine bir avukat tutmaya karar verirse aile şirketine ne olur? Anita bu soru karşısında başından beri ilk kez şaşırmış gibiydi.
Ben bilemiyorum. Justin tek hisse sahibi. Libby ile tanıştığında da zengin bir adamdı. Yani evlilik öncesi anlaşması yapmış olabilirler. Yapmadılarsa kadın bütün mal varlığını %50'si üzerinde hak sahibi olabilir. Ve bu şirketin yarısını da kapsayacaktır.
Aktif bir sosyal hayat uğruna ödenecek ağır bir bedel dedi Tessa duygusuzca.
Kendi etmiş kendi bulacak diye karşılık verdi Anita aynı sertlikte.
Wyatt sabırlı ama meraklı bir havada. Sizce Justin şirketinin yarısını paylaşmaya razı olur mu diye üsteledi.
Ben buna verebileceğim bir cevabım yok.
Tessa bunu hayır şeklinde yorumladı. Anlaşılan o ki patron korumacılık Denbe inşaatın standart işletim prosedürlerinden biriydi. Buradan da soruna cevap vermiyorlarsa duymanı istemedikleri bir şey vardır sonucu çıkarılabilirdi.
Peki ya ölürse diye sordu Wyatt yine sakince. Yani Justin Denbe canlı bulunamazsa.
Bu durumda şirket hayatta kalan aile fertlerine devredilecektir diye tahmin ediyorum. Önce Libby'ye sonra Ashley'ne.
Ya onlar da ölürse?
Yine aynı bakış. Justin'in vasiyetinde bununla ilgili bir madde vardır herhalde. Bunu avukatı Austin Farland'la konuşsanız daha iyi olur. Bilse bilse o bilir.
Peki ya çalışanlar diye araya girdi özel ajan Adams bu kez.
Bütün Denver ailesinin ölmesi durumunda mesela kemik idari takımının şirketi satın almak gibi bir şansları olabilir mi? Anita bakışlarını iyice kaçırmaya başlamıştı. Daha önce hisse satın almak istediğiniz oldu mu diye bastırdı Wyatt. Ne de olsa burası 100 milyonluk bir şirket ve siz onun için 35 yılınızı vermişsiniz. Neden bütün kaymağı Justin yesin ki?
Biz şirketi bu şekilde ele geçirmeye...
Ele geçirmek demeyelim de hisse almak diyelim. Oluyor böyle şeyler. Çalışkan elemanlar bu sayede kâra ortak olabiliyorlar. Justin'e hiç böyle bir fikirle gittiniz mi? Böyle bir konu açtınız mı?
Bir kez.
Sözcükler kadının ağzından gönülsüzce çıkmıştı. Şirket nakde sıkışmıştı. Bazılarımız ben de dahil hisse karşılığında yatırım yapmayı teklif ettik.
Kimler bu bazılarınız diye atıldı özel ajan Adams. Belli ki görüşmenin geldiği bu nokta onu heyecanlandırmıştı.
Ben, Chris Lopez, Ruth Chen.
Bir çeşit kazan kazan durumuydu aslında. Fakat bunu konuşmaya gerek yok. Çünkü Justin teklifimizi reddetti. Şirketin böyle ekonomik dar boğazları aşacağına inanıyordu. Ki öyle de oldu.
Ve siz de bu 100 milyonluk başarıdan en ufak bir hisse bile alamamış oldunuz.
Ama o seneki ikramiyelerimiz epey yüklü oldu diye karşılık verdi Anita kısaca.
Tessa satır aralarını iyiden iyiye okuyabilmeye başlamıştı. İkramiye ile hissedarlık aynı şeyler değildi. Justin Denbe'nin oyuncaklarını paylaşmak istemediği çok açıktı. Fakat yine de boşanma durumunda ne yapacağı hala belirsizdi. Şirketini en güvendiği insanlarla bile paylaşmaya yanaşmayan biri sırt çevirdiği eski karısıyla nasıl paylaşacaktı?
Bu arada diye devam etti Anita, artık istense de yatırım yapmam ben. Sektör son birkaç yıl içinde çok değişti. Biz bir tasarım ve inşaat firmasıyız ve maalesef kurumsal inşaatın geleceği tasarım ve inşaatla birlikte işletme de yapabilen şirketlere bakıyor. Mesela bir huzur evi tesisinin tasarımını ve inşaatını yapıp devlet adına işletmesini de yürütebilen, yani anahtar teslimi çalışan şirketlere... Justin bu mega modelin sürekli olacağına inanmıyor. Bu tesislerin işletme maliyetlerinin tıpkı devlet kurumlarına olduğu gibi özel şirketleri de eninde sonunda yük olacağını öngörüyor. Ya da bu biraz kehanet gibi ama ileride bir çeşit skandal yaşanacağını, büyük bir cezaevinde bir firar vakası gibi, bir huzur evinde yaşlılardan birinin ihmal sonucu ölmesi gibi ve kamuoyundan tepki gelince özel işletmelerin devlet kurumlarına devredileceğini düşünüyor. Ancak bunlar olana kadar kaybettiğimiz ihalelerin sayısı...
Operasyon müdürü bu noktada susup dudaklarını ısırdı. Özel ajan Adams, gerginlik had safhada desenize diye bastırdı.
Anita gerekli nakit rezervimiz var şeklinde karşılık verse de Tessa bunu gerginliğin had safhada olduğuna ve Justin'in 100 milyon dolarlık şirketinin geleceğinin belirsiz olduğuna yordu.
Enteresan. Yanlış hatırlamıyorsa operasyon müdürü daha bir saat önce toplantı odasındayken üstüne basa basa Justin'in şirketle ilgili endişeleri olmadığını ve şirket cephesinde her şeyin yolunda gittiğini söylemişti. Şimdi ne olduysa birdenbire şirketin geleceği kararı vermişti. Justin'in ortadan kayboluşu ya da zamansız vefatı şirketin dümenini ciddi anlamda kırabilir, hatta batmakta olan geminin kurtulmasını sağlayabilirdi. Justin Denbe'nin ölümünden kazançlı çıkanların listesi gittikçe kabarıyor gibiydi.
Ancak dedi Anita aniden, sanki Tessa'nın zihnini okumuş gibi, bu şirket kapansa bile çalışanların çoğu bundan fazla hasar görmeyecektir. Bir benim gibi gençliğini çalışmakla geçirip küpünü çoktan doldurmuş olan eskiler, bir de Chris ve ekibi gibi gençler var. Ama onlar da rakip bir firmada hemen iş bulabilirler. Günün sonunda bu sadece iş.
Anita elini salladı.
İş yüzünden birilerine zarar vermenin manası ne?
Tessa güzel soru diye düşündü ama yine de para ve iş anlaşmaları yüzünden öldürülen insanlar hep oluyordu.
Bu Denbe erkeklerinin en büyük çelişkisini öğrenmek ister misiniz diye devam etti Anita.
Kesinlikle dedi Tessa.
Sadık olmasalar da bağlıdırlar. Dale Mary'i seviyordu. Görebildiğim kadarıyla Justin de seviyor karısını. Boşanmayı asla düşünmez ve de ailesine zarar verecek bir şeyi asla yapmaz. Özellikle de Ashley'ne zarar verecek bir şeyi. Tanrım, Sadece Libby kaçırılmış olsaydı bazı sorularınız anlamlı olabilirdi. Ama kime sorarsanız sorun, Justin denme kızının kılına zarar gelsin istemez. Bizim açımızdan da şu kadarını söyleyeyim, Ashley'in elimizde büyüdü. Ona biz de zarar vermeyiz. Ne oluyorsa oluyor bilmiyorum. Ancak sorunun kaynağı biz değiliz, Justin de değil.
Kim peki diye atıldı Tessa elinde olmadan.
Ben de bilmiyorum. Bir aileye böyle bir şey yapacak kadar kalpsiz biri. Neden yani?
Günün sorusu diye karşılık verdi Tessa. Mesele şahsi mi, profesyonel mi, fidye için mi, intikam için mi?
Ama son bir şey daha var.
Bütün kafalar merakla Anita'ya döndü.
Libby'yi en son birkaç hafta önce gördüm. Birkaç form falan doldurmaya gelmişti ama sanki kafası yerinde değildi. Onu görünce aklıma Mary Denben'in 4 kadeh martini ile geçiştirdiği öğle yemekleri geldi. Fakat Libby alkol kokmuyordu.
Birilerinin etkisi altında kalmış olabilir mi diyorsunuz diye bastırdı özel ajan Adams.
Bana daha çok bir şey kullanıyormuş gibi göründü. Acısını dindirecek bir şey. Bunu Justin'e söylemeyi de düşündüm ama sonra zaten dertleri başlarından aşkın diye vazgeçtim. Hepimiz endişeliyiz. Aklınızdan ne geçiyor bilmem ama buradaki herkes evliliklerinin kurtulmasını umuyor. Eskiden ne de güzel bir çifttiler. Onlar hatırlamasa da biz hatırlıyoruz.
18. ayrının sonu. Sayfa 235.